Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 38. Ayrım. Leman Hanım, ablam Şehper Hanım'la birlikte en kısa zamanda aile yadigarı mücevherlerimiz ve nişan bohçamızla tekrar sizi ziyarete geleceğiz. Beni mazur görün, yarım günde ancak bu kadar hazırlanabildim, dedi Mahir. Pek de güzel hazırlanmışsınız işte efendim. Haydi şimdi sofraya buyurun dedi ve önden yürüyerek odadan çıktı Behice. Tam sofraya yerleşmek üzereydiler ki yukarıdan bir bebek ağlaması duyuldu. Mehpare yerine oturamadan fırladı. Halim bebek mi ağlıyor diye sordu Mahir. Hayır, bu Sabahat'in sesi. Meme saati geldi de dedi Leman. Behice'nin yerinden kıpırdamadığını görünce Mahir, Behice hanımefendi, biz siz dönene kadar bekleriz diye mırıldandı. Ben artık yabancı sayılmam. Zaten yabancımız değildiniz Mahir Bey dedi Behice. Benim gitmemin lüzumu yok. Sabahati de mehpare emziriyor. Eksik olmasın. Benim sütüm kafi gelmedi de. Zavallı mehpare, sabahtan akşama kadar göğsünden bebek eksik olmuyor, dedi Leman. Üstelik bebeklerin her ikisi de pek obur. Mehpare ablam tıpkı inek gibi oldu, diye atıldı Suat. Suat, pederiniz yarın yolculuğa çıkıyor olmasa sizi hemen odanıza yollardım. Bir daha konuştuğunuzu duymayacağım, dedi Behice. Utançtan kıpkırmızı olmuştu. Mahir Bey kardeşim, siz dış görünüşüne bakıp kızlarımı büyüdü zannediyorsunuz ama gördüğünüz gibi onlar daha çocuklar, dedi Ahmet Rişat. Münasebetsiz çocuklar, diye ekledi Saraylı Hanım. Leman'ın gözleri doldu. Ne mutlu bana ki çocuk saflığında bir eşe sahip olmak üzereyim, dedi Mahir. Haydi bu akşam bu sofrada hep güzel şeylerden bahsedelim, dedi Ahmet Rişat. İleride bütün ailemle bir arada olduğum bu son yemeği hatırlayıp bahtiyar olmak istiyorum. Niçin son yemek olsun? Daha nice yemekler yiyeceğiz hep birlikte, dedi Behice. Kocasının kaçma kararını almasıyla kırılgan ve nazlı bir kadından her türlü meşakkati sineye çekmeye hazır, güçlü, dirayetli birine dönüşüvermişti sanki. Karısına minnetle baktı Ahmet Reşat. Bütün gayretlerine rağmen sofraya gece boyunca hüzün hakim oldu. Hepsi bu akşamın bir son yemek olduğunun bilincindeydiler. Mehpare hiç konuşmuyordu. Kemal'in ölümünden beri gerekmedikçe konuşmaz olmuştu. Behice kederini saklamaya çalışsa da durgundu. Güya bir nişan yemeğiydi bu ama Ahmet Reşat ve Mahir sadece memleketin ahvalinden ve sultansız kalan imparatorluğun başına nelerin gelebileceğinden konuşuyorlardı. İmparatorluğun mu? Artık Osmanlı'yı bu şekilde anmaktan vazgeçelim, demişti bir ara Ahmet Reşat. İmparatorluğumuzu kaybettik. Bir avuç vatan toprağı kaldı elimizde. İnşallah Mustafa Kemal Paşa bu arsız ve açgözlü devletlere onu kaptırmamaya bizden daha iyi muvaffak olur. Yemekten sonra Mahir hemen müsaade istedi. Ertesi sabah çok erken kalkacaktı, malum. Mahir Bey, yarın siz hiç zahmet buyurmayın. Ben sessizce ayrılacağım evden. Arkadaşlarla rıhtımda buluşacağız, dedi Ahmet Reşat. Size veda için mutlaka rıhtımda olacağım efendim. Ahmet Reşat müstakbel damadını bahçe kapısına kadar geçirdi. Leman orta katın penceresinde hızlı adımlarla uzaklaşan nişanlısına el sallamak için boşuna bekledi. Mahir konaktan ayrıldıktan sonra Leman'ı bir kez daha görmek için pencerelere bakmadan yürüyüp gitmişti karanlığın içinde. Çünkü o anda aklında sadece Ahmet Reşat'ın sonu meçhul sürgün yolculuğu vardı. Ahmet Reşat odaya geri gelince Leman'ı pencerenin önünde buldu. "Sen niye odana çıkmadın yavrum?" dedi kızının saçlarını okşayarak. "Bey babacığım, neden gidiyorsunuz? Kimse bana doğru dürüst izahat vermiyor. Madem ki nişanlandım, artık çocuk da sayılmam. Lütfen." "Otur karşıma Leman," dedi Ahmet Reşat. Sesi yorgundu. Baba kız sedire karşılıklı yerleştiler. "Bir liste var Leman. Bu listede adı olanlar, vatana hıyanet etmiş kabul edilenlerdir. Listeyi görmedim, lakin son kabinede bulunanların ve Sevr muahidesini imzalayanların adlarının listede olduğu muhakkaktır. Ankara hükümeti bu listede adı olanlara idam fermanı çıkartıyormuş. "Bey baba," dedi Leman elini ağzına götürerek, çığlığını bastı. "Metanetinizi hiç kaybetmeyeceksiniz kızım. Sen annene, nenene ve kardeşlerine sahip çıkmalısın. Çok sakin olmalısın. Ben bütün ailemi sana ve Mahir Bey'e emanet ederek gönlüm rahat gidiyorum. Bizlerin vatan haini olmadığımız anlaşılacak ve belki geri döneceğiz. Sen hayatını memleketine hizmet ederek geçirmiş şerefli bir adamın kızısın. Bunu hiç unutma." Leman hıçkırıklarla sarsılarak başını babasının göğsüne dayadı. Ahmet Reşat bir müddet ağlamasına müsaade etti kızının, sonra yumuşak bir sesle, "Haydi gel şimdi odalarımıza çıkalım. Annen seni böyle ağlarken görmesin," dedi. Leman toparlandı, ellerinin tersiyle gözlerine ilk kez sürdüğü ve şimdi yaşlarla yüzüne bulaşmış olan sürmeleri sildi. Gözyaşlarının yol yol siyah çizgiler çektiği masum yüzüyle, maşalanmış saçlarıyla ne bir kadına ne de bir çocuğa benziyordu. Sevgili amcasının ölüm haberi yüreğini hala yakarken ani bir kararla nişanlanıyor ve aynı gece babasının idam fermanını öğreniyordu. İri gözlerinde bütün bu acıları nasıl taşıyacağını bilemediğini ifade eden bir şaşkınlık vardı. Ahmet Reşat hayatın yükünü tek bir cümleyle omuzlarına bırakıverdiği 16 yaşındaki kızına derin bir teessür ve sevgiyle baktı. Mehpare Halim'i emzirip altını temizledikten, onu yatağının ayak ucundaki beşiğine yatırdıktan sonra bu kez sağ tarafında duran süslü beşiğe eğildi. Sabahat sımsıkı kapalı yumuk gözleriyle huzurlu bir uykudaymış hissi veriyordu ama minik dudakları görünmeyen bir memeyi emermiş gibi kıpır kıpırdı. Bu çok yakında uyanıp ağlayacağının işaretiydi. Elindeki ıslak pamukla sağ memesinin ucunu sildi ve eğilip küçük kızı kucağına aldı Mehpare. Bebek gözlerini hiç açmadan bir hayvan gibi koklayarak ve boynunu uzatarak aradığını hemen buldu ve süt annesinin memesini şapur şupur emmeye başladı. Bebeğin tüy gibi saçlarını sevgiyle okşadı Mehpare. Diğer kızları da çok sevmişti. Hele de dilbaz ve yaramaz Suat'ı. Ama şu kollarında tuttuğu bebecik, tıpkı kendi Halimi gibi babasını hiç tanıyamadan yetim kalmaya namzetti. Baba sevgisini, baba şefkatini, baba otoritesini, baba korkusunu, hatta baba kokusunu hiç bilmeden büyüyecekti. Bir babanın varlığına güvenmenin keyfini tadamadan, tıpkı ona yapılmış olduğu gibi biraz acınarak, biraz horlanarak, azıcık tepeden bakılarak. Ah! Konağa geldiği ilk yıllarda ne kadar gıpta ederdi Leman'la Suat'ın Reşat Bey'e şımarmalarına. Konak halkının daha sokağın başına saptığında geldiğinden haberdar olup kendilerine çeki düzen verdikleri beyefendiden sadece kızları korkmazdı. Paldır küldür merdivenlerden aşağı koşar, onları kucaklamak için iki yana açtığı kollarına atılırlardı. "Où est mon petit cadeau?" Benim küçük hediyem nerede diye sorardı Suat ve Fransızcasına birkaç kelime daha ilave etmiş olmanın mükafatını her seferinde alırdı. Saraylı Hanım'ın bu duruma hep itirazları vardı. "Kızlarınızı çok şımartıyorsunuz Reşat Bey oğlum. İleride bir gün kocaya gittiklerinde sıkıntı çekerler sonra," derdi. "Ben kızlarımı kocaya vermeyeceğim teyzeciğim. İç güveysi alacağım damatlarımı," diye yanıtlardı Reşat Bey. Sonra gözleri merdiven dibinde ya da kapı aralığında mahzun gözlerle kızlarıyla kucaklaşmasını seyreden küçük Mehpare'ye takılırdı. Mehpare'yi bile kolay kolay vermem önüme gelen koca namzetine. Mehpare'nin boğazına bir tıkaç oturur, göz pınarları yanardı. Nasıl da samimiyetle isterdi Reşat Bey'in öz kızı olmayı. Reşat Bey'in kızı olmasına imkan yoktu ama kadere bakın ki onun gelini olmuştu. Yetmemiş kızının süt annesi olmuştu. Koynundan Kemal'i alan Allah, onun yerine bağrına basması için iki masum bebecik vermişti ona. Şimdi güneşin henüz ufuk çizgisinde belirmemiş olduğu bu erken sabah saatlerinde ki en makbul ibadetin bu saatlerde edildiği söylenirdi. Allah'ıyla bir pazarlık yapsa, sabahati değil bir daha emzirmemeye, hiç kucaklamamaya, ipek tenine dokunmamaya yemin etse, babası saydığı Reşat Bey'i alıkoyabilir miydi evlerinde? 20 dakikadır memesini emen bebeği kucağında dik tutarak sırtına vurdu, geğirtti. Uykusunu açmamak için altını değiştirmeden beşiğine yatırıp pencerenin önüne gitti, perdeyi araladı. Bahçe kapısının önünde bir kupa duruyordu. Birazdan Ahmet Reşat elinde küçük bir valizle evden çıkacak, bu kupaya binecek ve karanlığa karışıp gidecekti. Onun da Kemal gibi gittiği yeri, çekeceği acıyı, bir gün düşeceği toprağı hiç bilemeyeceklerdi geride kalanlar. Mehpare hıçkırığını bastırmaya çalışırken merdivenlerdeki gıcırtıyı duydu. Biri kimseyi uyandırmamaya dikkat ederek parmak uçlarında merdivenleri iniyordu. Reşat Bey olmalıydı. Evden ayrılırken alayiş istememişti. Herkes uykudayken tek başına ayrılacaktı evden. Ev halkı mutat saatlerinde uyanacak ve hiçbir şey olmamış gibi gündelik yaşamlarına devam edeceklerdi. Böyle olsun istiyordu, rica ediyordu. Bu evdeki elbette dönene kadar ki son arzusunu yerine getirmeliydiler. Mehpare merdivenlerdeki ayak sesinin zemin kata vardığına emin olunca üzerine sabahlığını giyip fırladı, basamakları hızla inerek mutfağa koştu, mutfağın kapısında duraladı, içeride yarı karanlıkta behice, beyaz geceliğinin içinde bir hayalet gibi yumuşak hareketlerle onun yapmak istediği işi yapmaktaydı. Mehpare mutfağa süzüldü. El yordamıyla bulduğu tasa musluktan su doldurdu. Behice ile birlikte mutfaktan çıkarlarken Saraylı Hanım'la karşılaştılar. Üç kadın da hiç konuşmadan sokak kapısından çıkıp ellerinde su dolu taslarla ön bahçede dış kapıya yürümekte olan Ahmet Reşat'ın sessizce peşinden gittiler. Ahmet Reşat peşindeki kadınları ya sahiden duymadı ya da duymazlığa geldi ki kupanın kapısını açan arabacıyı başıyla selamlayıp hemen arabaya bindi. Bir gece önce sabaha kadar kollarında ağlayan karısının acıdan kasılmış yüzüne, kan çanağına dönmüş gözlerine bir kere daha bakmaya ve bir kere daha vedalaşmaya gücü yoktu. Arabacı yerine tırmandı, kamçısını sıska beygirinin kıçına şaklattı. Kupa sarsılarak hareket eder etmez her üç kadın da dudaklarında sessiz dualarla ellerindeki su dolu tasları arabanın arkasına savurarak boşalttılar. "Su gibi git, su gibi dön beyim," diye haykırdı Behice. Behice'nin kederli sesi tekerleklerin parke taşı üzerinde çıkardığı gürültüye karıştı, gitti. Araba yolun ucunda ana caddeye döner dönmez artık kendini taşıyamayan Behice tüm ağırlığını kollarına girdiği mehpareyle Saraylı Hanım'a bırakarak bulunduğu yere çöktü ve hıçkırmaya başladı. Mahir, liman binasının önünde asabi adımlarla bir aşağı bir yukarı dolaşırken karşı kaldırıma yanaşan arabayı görünce telaşla koşturdu. Arabacının elindeki küçük valizi kaptı. "Mahir, niye zahmet ettiniz? Keşke gelmeseydiniz," dedi Ahmet Reşat. "Ne mümkün Reşat Bey, size veda etmeden olur mu hiç? Arkadaşlardan gelenler oldu mu?" "Birkaç kişi geldiler efendim. Bakın Cemal ve Hazım beyefendiler şu köşedeler. Gördüm. Onlara selam verip geleyim." Ahmet Reşat, Mahir'in yanından uzaklaşmışken birden döndü, geri geldi. "Siz de benimle geliniz Mahir. Sizi dostlarıma damadım olarak tanıştırmak isterim," dedi. Mahir'in hüzünlü yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı. Birlikte az ileride kümeleşen kalabalığa doğru yan yana yürüdüler. Lloyd Tristino acentesinden yollanan bir görevli, İtalyan vapuruyla Brindisi'ye gidecek olan malum yolculara gerekli evrakı getirdiğini bildirince, rıhtımda bir köşede sohbet eden ve derin kederleri soluk yüzlerinden belli olan son Osmanlılar, adamın peşinde liman binasından içeri girdiler. Hükmü kalmamış imparatorluğun sakıt nazırları, saraya yakınlığı ile bilinen pek çok kişinin dostu olan Kont Caprini'nin tanzim ettiği belgelerle yurt dışına seyahat edeceklerdi. Sultan Vahdettin'in İngiliz muhribiyle kaçışının ardından Ankara hükümetinin bir idamlıklar listesi hazırladığı duyulunca ki bu listede son kabine bütün nazırlarıyla mevcuttu, Kont Caprini kendisi aramıştı eski dostu Ahmet Reşat'ı hem de Beyazıt'taki konağına bizzat giderek. Son kabine üyelerinin ve mebuslarının çoğu birkaç gün önce İngiliz bandıralı Egypt vapuruna binerek Mısır'a doğru yola çıkmışlardı. Geride kalanların arasında Ahmet Reşat'ın yanı sıra Kont'un yardımcı olmak istediği başka dostları da vardı. 2 gün sonra İstanbul'dan Brindisi'ye bir vapur kalkacaktı. Ahmet Reşat ve arkadaşları bu yolcu vapuruna binemedikleri takdirde tren yoluyla kaçmak zorunda kalacaklardı ki o zaman her değişik ülkede kimlik kontrolünden geçmeleri gerekebilirdi. Bu tehlikeli olurdu. Karar çabuk alınmıştı. Bir gün sonra İtalyan vapuruyla Brindisi'ye gidecek olanlara zamansızlıktan dolayı pasaportları ellerine ancak gemiye binmeden hemen önce limanda teslim edilecekti. Ahmet Reşat ve arkadaşları İtalyan memurla birlikte binadan içeri girince, Mahir limanda demirli duran geminin kıç tarafına doğru yürüdü. Gemi git git bitmiyordu. Denizin üzerine inşa edilmiş kocaman bir apartman gibiydi. Ancak geminin sonuna ulaşınca karşı sahili görebildi. Yeni caminin oralarda hala tek tük ışıklar yanıyordu ve şehir alacakaranlıkta homurtularla uyanmaya hazırlanıyordu. Mahir ilk tramvayların raylar üzerindeki gıcırtılarını, hale dönmekte olan takaların motor gürültülerini ve balıkçıların yorgun seslerini bastırarak yükselen sabah ezanını duydu. Gözlerini yumarak huşu içinde müezzinin yanık sesini dinledi ve Allah'a Ahmet Reşat'a yardımcı olması için yakarmaya başladı. Bir el omzuna dokununca gayri ihtiyari sıçradı. Reşat Bey yanı başında durmuş, veda zamanı geldi diyordu. Mahir artık iyice ağaran ışıkta bu kadar yakından bakınca dostunun ne kadar yorgun ve perişan olduğunu gördü. Gözlerinin çevresi uykusuzluktan mosmordu. Yakışıklı yüzünün çizgileri aşağı doğru sarkmıştı. Rengi yeşile çalıyordu. Yine de dimdik duruyordu ve sesi her zamanki gibi tok ve gürdü. Mahir, ailemi size emanet ediyorum. Limanı el üstünde tutacağınıza eminim. Nikahı beni bekleyerek geciktirmeyiniz. Size teklifimde ısrarcıyım. Damadım olacağınız için sizi askeriyeden azlederlerse evimin selamlığını muayenehane olarak kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Gönlünüzü ferah tutun efendim. Gözünüz sakın arkada kalmasın. Sizin aileniz artık benim de ailemdir. Belki biraz ileri gidiyorum ama Mehpare ve Halim de ailemin fertleridir Mahir. Onları Beyicanımla Sabahat ve Suat'tan ayrı düşünmeyiniz lütfen. Ne münasebet efendim? Hakkınızı helal ediniz. Mahir'in dudakları titremeye başladı. Ahmet Reşat uzun parmaklı, biçimli elini omzuna koydu müstakbel damadının. Diğeriyle kolunu sımsıkı tuttu. Onun kahverengi dürüst bakışlarından güç almak ister gibi gözlerinin içine baktı. Sonra hiçbir şey söylemeden arkasını döndü ve gemiye çıkan daracık merdiveni hızla tırmandı. Mahir, kocaman geminin dibinde, omuzlarında mesuliyetini yüklendiği kadınların ve çocukların ağırlığı ile kala kaldı. Yanı başında vapur merdivenine tırmakta olan diğer yolcuları fark etmedi bile. Gözleri ta yukarılarda, kalabalığın arasında Ahmet Reşat'ı araştırıyor, bulamıyordu. Ahmet Reşat, geminin arka güvertesinde küpeşteye dayanmış, denize, kubbelere ve minarelere bakıyordu. Martılar beyaz kanatlarını suya değdire değdire, çığlık çığlığa yem aranmaktaydılar. Birazdan güneşin ışıkları kubbeleri altın rengine boyayacaktı. Uyanacak ve oradan oraya koşuşturan hamalları, satıcıları, memurları, öğrencileri, balıkçıları ve artık İstanbulluların heyhat kanıksamaya başladığı düşman askerleriyle kıvıl kıvıl yaşamaya başlayacaktı şehir. Vapur tuhaf ve hayvani bir sesle İstanbul'a veda edip manevraya başladığında onun şehri geride kalacaktı. 38. ayrımın sonu. Sayfa 374-382. Devamı 39. ayrımda.